Ayrım 6.
Nazım şehir merkezine indiklerinde Vardar Caddesi'nin iki tarafına yerleşmiş doktor muayenehanelerine imrenerek bakardı. Şehir belleğinde iz bırakan Doktor Moiz Mizrahi, Doktor Marinos Kutuvalis, Doktor Jean Prasatçı'ya hayrandı. Jacques Paşa, İskender Paşa ve Doktor Rifat Efendi Selani meşhur ve çok iyi doktorlarıydılar. Jacques ve İskender Paşalar Yahudi, Doktor Rifat Selanik dönmesiydi. Bunun için kendisine bey denmez, efendi denirdi. Münevver Ayaşlı, Rumeli ve Muhteşem İstanbul, 2003, sayfa 57. Askeri Tıbbiye, yıl 1887. 15 yaşındaki Nazım doktor olmak için ilk adımı attı. Mektebi Tıbbiye-i Şahane'ye öğrenci hazırlayan İstanbul Askeri Tıbbiye İdadisi'nin zorlu sınavını kazanarak okula kaydını yaptırdı. Artık üniformalı, yatılı bir öğrenciydi. İstanbul Kuleli Kışlası'ndaki okulda ülkenin her yanından sınavı kazanarak gelmiş farklı dil ve dinden öğrenciler vardı. Arkadaşları arasındaki adı Selanikli Nazım'dı. Okulda yaşam koşulları çok kötüydü. Yemekleri yemekte hayli zorlandı. Olumsuz koşullar öğrenciler arasında veremin sıklıkla yaşanmasına neden oluyordu. Isınma sobalarla, aydınlatma asma lambalarla sağlanıyordu. Koğuşlar 60-70 kişilikti ve her yağmur yağdığında çatıdan akan su doğrudan onun yatağına geliyordu. Sınıflarda 200'den fazla öğrenci vardı. Önceden Fransızca yapılan dersler artık Osmanlıcaydı. Ayrıca Almanca ve Fransızca dersleri vardı. Burada öğrendiği Fransızca ve Almanca Nazım'ın yaşamının ilerisinde çok işine yarayacaktı. Nazım 3 yıl süren öğrenim döneminde askerlik ve tıbba yönelik eğitim aldı. Bitirme sınavından sonra 6 yıllık Mektebi Tıbbiye-i Şahane'ye girdi. Mektebi Tıbbiye-i Şahane İstanbul Sarayburnu'ndaki demir kapıdaydı. Topkapı Sarayı'nın içinde yer alan ve demir kapıdan girildikten sonra uzunca bir yürüyüşten sonra ulaşılan kışlada öğrenim görecekti. Okulda Şakir Paşa, Masar Paşa, Zoyros Paşa, Civan Ananyan, Hayrettin Paşa ve Marco Paşa gibi ünlü hocalar vardı. Hocalar ünlüydü, şartlar ise çok kötüydü. Okul havasız, bakımsız, pislik içindeydi. Eğitim araçları eski, yetersizdi. Hastalara okul içindeki büyük hamamın göbek taşında ameliyat yapılıyordu. Kullanılan cerrahlık aletleri yıkanmıyor, sadece bezle silinip tekrar kullanılıyordu. Pasteur'ün Paris'te mikrobu keşfettiği bilgisi henüz İstanbul'a ulaşmamıştı. Nazım bu okulun ilk 3 yılında sıradan bir öğrenciydi. Hiçbir gün okuldan kaçmamış, Sirkeci'deki kıraathanelerde zaman öldürmemişti. Ancak 1893'te hayatı değişti. O da bazı arkadaşları gibi gizli gizli Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal'in eserlerini okumaya başladı. Vatan hürriyet kavramlarıyla tanışıp heyecanlandı. Okumakla başlayan süreç, mutfak, hamam ve odun yığınlarının bulunduğu kuytu köşelerdeki sohbetler, tıp öğrencisi Nazım'ı illegal bir örgüte kadar götürdü. İttihadı Osmani. Mektebi Tıbbiye-i Şahane öğrencisi Ohrili İbrahim Temo, İbrahim Murat Efendi, Arap Kirli Abdullah Cevdet, Diyarbakırlı İshak Sükuti, Kafkas Göçmeni Mehmet Reşit, Bakülü Hüseyinzade Ali adlı tıp öğrencileri 21 Mayıs 1889'da İttihadı Osmani adını verdikleri gizli bir cemiyet kurmuşlardı. Örgüt İtalyan genç ihtilalcilerinin Carbonari, Kömürcüler adlı gizli teşkilatından etkilenerek kurulmuştu. Bir yaz ailesinin yanına Romanya Ohri'ye giderken İtalya'ya uğrayan İbrahim Temo, bir arkadaşı aracılığıyla Napoli'deki bir mason locasını ziyaret ettiği sırada Carbonari hakkında bilgi almıştı. Ohrili İbrahim Temo'nun İtalya'da mason locasında gördükleri, bir dönem Osmanlı'nın kaderine hükmedecek bir gizli teşkilatında yönetimi olacaktı. Örgütün merkezi bir başkan ve 4 üyeden oluşuyordu. Hücreye örgütlenmesi esas alınmıştı. Her üye yalnızca 3 kişiyi tanıyacaktı. Her üyenin hem hücre hem de hücreyi oluşturan numarası vardı. Mesela Ohrili İbrahim Temo'nun numarası 1/1'di. Paydaki numara hücreyi, paydadaki ise üye numarasını gösteriyordu. Yani Temo bir numaralı hücrenin bir numaralı üyesiydi. Tıp öğrencisi Nazım'ın okuldaki ağabeylerinin kurduğu İttihad-ı Osmani'nin varlığını öğrenmesiyle bu cemiyete üye olması bir oldu. Cemiyetin neredeyse tüm gizli çalışmalarına katıldı. Ağzı laf yapıyordu, bu nedenle propagandaları öğrenciler üzerinde etkili oluyordu. Cemiyetin en faal üyesiydi. Blue çağını sessiz yaşayan Nazım gençliğine adım attığı o günlerde ateşten bir fişek olmuştu sanki. Dönem 2. Abdülhamid'in istibdat dönemiydi. Başta Nazım olmak üzere askeri öğrenciler yakalandıkları an işkencelere maruz kalıp sürgüne gönderileceklerini biliyorlardı. Kuşkusuz korkuyorlardı ama hangi toprak parçasının kaybedileceğini ümitsizlik içinde beklemek istemiyorlardı. Osmanlı'nın makus talihini değiştireceklerine inanıyorlardı. Kurtuluş reçeteleri hazırdı. İkinci Abdülhamid'e zorla Kanuni Esasiyi yani anayasayı ilan ettirecekler ve böylece tüm sorunları bitireceklerdi. Bu toprağın aydınının yanılgısıydı bu. Güzel günlere geçileceğini hep anayasadan ve anayasa değişikliklerinden beklemek. İdealist öğrencilerin romantik düşünceleriyle başlayan örgütlenme süreci giderek büyüdü, okul dışına taştı. Adliye memuru Ali Rüşdi, Saadet Gazetesi baş muharriri İzmirli Ali Şefik, şair İsmail Safa, veteriner mektebi öğrencisi Ziya Gökalp gibi isimler de örgüte üye olmaya başladılar. Yıldız Sarayı da baskıyı arttırmıştı. Bazı öğrenciler bildiri dağıtırken yakalanıp hapse düşmüş, sürgünle tanışmışlardı. İttihad-ı Osmani Avrupa'da daha rahat çalışma olanağı bulmak, gazete, kitap, broşür çıkarmak için yetenekli üyelerini yurt dışına göndermeye başladı. Avrupa'ya giden ya da kaçan öğrencilerden biri de Selanikli Nazım'dı. Nazım Paris'e kaçma niyetini ilk Selanik'ten çocukluk arkadaşı Mithat Şükrü'ye, Bleda, açtı. Mithat Şükrü de Avrupa'ya gitmek istediğini ama ailesini ikna etmekle zorlanacağını söyledi. Babası Selanik'in tanınmış tüccarlarından Şükrü Efendi'ydi. Nazım arkadaşlarına yolu da gösterdi. Tahsil meselesini bahane et, çünkü Nazım öyle yapmıştı. İki arkadaş Avrupa'da buluşmak üzere kucaklaşıp ayrıldılar. Nazım Paris'e yalnız gitmedi. Genç yaşında Cenevre'de vefat edecek olan okul arkadaşı Arap Ahmet de, Ahmet Verdani, ona eşlik etti. 21 yaşındaki Nazım'ın 11 yıl sürecek Paris hayatı başladı. Paris günleri. Nazım'ın Paris'e gönderilme nedenlerinden biri de entelektüel birikimi olan 36 yaşındaki Ahmet Rıza'yı örgüte kazanmaktı. Ahmet Rıza, Paris'te Auguste Comte'un kurduğu pozitivizm, metafiziği reddeden akılcılığı ve bilimin üstünlüğünü kabul eden anlayış, cemiyetine üyeydi. Fransız pozitivistlerin başı olan Pierre Lafitte'in Paris'teki derslerine devam ediyordu. Bu sayede tanınmış bilim adamları ve politikacılarla iyi ilişkiler içindeydi. Osmanlı Devleti'nin kaderine hükmedecek sayılı isimlerinden biri olacak Ahmet Rıza kimdi? 1857'de İstanbul Vaniköy'de doğdu. Babası Kırım Savaşı'nda İngiliz askerlerle İngilizce konuştuğu için İngiliz Ali olarak bilinen Ziraat ve Darphane Nazırı Ali Rıza Bey'di. Aynı zamanda 1. Meşrutiyet'te Ayan Meclisi, Senato üyeliği yaptı. Ancak Osmanlı aydınlarının yazgısını o da paylaştı. Sürgün gittiği Konya Ilgın'da vefat etti. Ahmet Rıza, Avusturyalı annesi sayesinde genç yaşta Batı kültürüyle ilgilenmeye başladı. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Hariciye Nezareti Tercüme Odası'nda katiplik yaptı. Tarım öğrenimi için Paris Grignon Tarım Okulu'na gönderildi. Babasının ölümü üzerine yurda döndü, iş aramaya başladı. 2400 kuruş maaşla Bursa Mülki İdadisi'nde kimya öğretmeni olarak iş buldu. Sonra Bursa İl Maarif Müdürü oldu. Ancak 2. Abdülhamid'in sıkı rejiminden bunalmıştı. 1889 yılında Fransız ihtilalinin 100. kırılış yıl dönümünde açılacak olan Eyfel Kulesi'ni görme bahanesiyle Marif Nazırı Münif Paşa'dan izin alıp Paris'e gitti. Ahmet Rıza'nın Paris'te muhalif bir hareket örgütleyeceğini düşünen 2. Abdülhamid onu geri döndürebilmek için çok çaba harcadı. Ama Ahmet Rıza dönmedi. Ahmet Rıza kendine has özellikleri olan kişilikli biriydi. İçe dönüktü, çok konuşmaktan, tartışmaktan çekinirdi. Ahmet Rıza Paris'ten İstanbul'daki kız kardeşi Selma'ya, Osmanlı'nın ilk kadın gazetecisi, sürekli mektup gönderiyordu. Bu mektuplar Ahmet Rıza'nın ve Paris'teki Jön Türklerin o günlerdeki siyasal düşüncelerini yansıtması bakımından ilginçtir. O çocukluklardan vazgeç, namaz kılacağım diye ayaklarını üşütme, namazına, orucuna itirazen ara sıra yazdığım şeyler biliyorum ki gücüne gidiyor, seni hiddetlendiriyor. Ah Fahriyeciğim, seni anlamayarak okuduğum Kur'an'dan, dünyadan ve ne olduğunu bilmeyerek inandığın cennetten, hasılı itikadında ne kadar mukaddes şey varsa hepsinden ziyade severim. Yine kız kardeşi Selma'ya Paris'ten gönderdiği 27 Aralık 1885 tarihli mektubunda şunları yazmıştı. Ben kadın olsaydım dinsizliğe ihtiyar eder ve İslam olmasını istemezdim. Üzerime 3 karı ve istediği kadar odalıklar almasına cevaz veren, kocama cennette huriler hazırlayan, başımı yüzümü dolap beygiri gibi örttürdükten mağada beni her eğlenceden men eden kocamı boşamamak, döver ise sesimi çıkarmamak gibi daima erkeklere hayırlı, kadınlara muzır kanunlar vaaz eden bir din benden uzak olsun derim. Tuhaf, bu da bir nevi sinir hastalığı olmalı diye dine dair bir bahis açıldığımı kendimi zapta muktedir olamıyorum. M. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Jön Türkler, 1889-1902, 1986 sayfa 48. Nazım Sorbon öğrencisi. Selanikli Nazım Ahmet Rıza ile tanışmadan önce Sorbon Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu. Paris'in Pantheon semtinde Ortolan adındaki kasvetli sokakta bir küçük lojmanda oda tuttu. Pantheon, Paris'teki ünlü bir semti, ünlü bir mezarlıktan kaynaklanıyordu. 15. Louis tarafından yapılan mezarlıkta Voltaire, Rousseau, Mirabeau, Zola, Jean Moulin, Curie'nin anıtları vardı. Fakat Nazım ne bu mezarlığı ne de Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi, Notre Dame Kilisesi gibi tarihi yerleri gezdi. Nazım'ın sanata, tarihe, okumaya ilgisi yoktu. Teorik dünyası sığdı. Balzac, Flaubert, Hugo, Zola hayranı romantik bir isyankar olduğu da söylenemezdi. O Fransız ihtilalinin efsanevi isimleri Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just gibi idealleri uğruna gözünü budaktan sakınmayan, özgürlük ve eşitlik için canlarını bile vermekten çekinmeyen Jacobinlere özeniyordu. Entelektüel birikimi olduğu söylenemezdi. Paris'te 20 yıl önce hayata geçirilen yeni bir devlet biçimi olan komünü bile incelememişti. 1871 Paris komününün sosyoekonomik nedenleri konusunda arkadaşlarıyla tartışmamışlardı bile. 73 gün sürmesine rağmen dünyayı etkileyen Paris komünü Selanikli Nazım ve arkadaşlarının hiç ilgisini çekmemişti. Birçok arkadaşı gibi onun da tek bir siyasal görüşü vardı. Batmakta olan Osmanlı Devleti'ni kurtarmanın tek yolu kanuni esasiyi ilan etmek. İkinci Abdülhamit tarafından rafa kaldırılan kanuni esasiden mucizeler bekliyorlardı. Üstelik çoğu arkadaşı gibi kendisi de bir kez bile kanuni esasiyi okumadığı halde. Tek isteği ikinci Abdülhamid'i buna mecbur etmekti. Bunun yolunun Avrupa'dan geçtiğine inanıyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti. Nazım'ın sert bir karakteri vardı. Tıpkı babası Abdullah Efendi gibi tartışmalarda hemen sesini yükseltmesiyle ünlüydü. Ahmet Rıza'ya yazdığı tanışma mektubunda da bu karakterinin izi vardı. Bir cemiyet teşkil ettik. Siz de isterseniz geliniz. Birlikte çalışırız. Bu kendini beğenmiş teklife Ahmet Rıza'nın yanıtı sert oldu. Nazım hatasını anladı ancak zamanla Ahmet Rıza'nın kalbini kazanmasını bildi. Selanikli Nazım ile Ahmet Rıza dost oldular. Ahmet Rıza ona hep Nazım Efendi diye hitap ediyordu. Nazım'a yaşamı boyunca bir tek Ahmet Rıza Efendi sıfatıyla hitap edecekti. Dipnot: Celal Bayar Ben de Yazdım adlı kitabının birinci cildinde Ahmet Rıza Bey, Doktor Nazım Bey'e her nedense daima Nazım Efendi demektedir diye yazmaktadır. 1967 sayfa 170. Ahmet Rıza'nın Nazım'a efendi diye hitap etmesinden çok Celal Bayar'ın bu ayrıntıyı yazması daha ilginç değil mi? Ahmet Rıza anılarını yazdığı kitabında da Nazım'dan Nazım Efendi diye bahsetmektedir. Ahmet Rıza Doktor Bahattin Şakir gibi birçok isme bey diye hitap ederken Nazım'a neden efendi demekteydi? Tıp öğrencisi Nazım ile Ahmet Rıza kısa zamanda anlaştılar. Daha doğrusu Nazım Efendi Ahmet Rıza'nın etkisi altına girdi. Önce Paris'te örgüt kurdular, Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti. Dipnot: Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti daha sonra adını İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirecektir. Karışıklık olmaması için ben bundan sonra hep İttihat ve Terakki Cemiyeti adını kullanacağım. Cemiyetin isim babası Ahmet Rıza'ydı. Auguste Comte, pozitivizmin ana ilkesi intizam, düzen ve terakkiydi, ilerleme. Ahmet Rıza, Auguste Comte pozitivizmi ile Namık Kemal'in ütopik Osmanlı milliyetçiliğini birleştirmişti. Fransız ihtilalinin ünlü sloganı Liberté, Égalité, Fraternité, yani hürriyet, müsavat, eşitlik, uhuvvet, kardeşlik diye çevrilerek cemiyetin sloganı olarak kullanılmaya başlandı. Cemiyetin başkanı Ahmet Rıza'ydı. Tüccar bir babanın oğlu olan Nazım'a cemiyetin hesap işleri sorumluluğu düşmüştü. İdare heyetinde o yıllarda yazdığı Sergüzeşt ve Küçük Şeyler adlı eserleriyle Osmanlı topraklarında hayli ün kazanmış yazar Sami Paşazade Sezai de vardı. Sıra cemiyetin yayın organını çıkarmaya gelmişti. İstanbul'daki merkezi örgüt gazetenin adının İttihad-ı İslam olmasını istiyordu. Ahmet Rıza ise gazetenin sadece Müslümanların değil, Yahudi, Rum, Ermeni yani tüm Osmanlı'nın çıkarlarını gözeteceğinden adının İttihat ve Terakki olmasında ısrar ediyordu. Nazım orta yol buldu. Gazetenin adı Meşveret oldu. Artık örgüt yayın organına da kavuşmuştu. Ahmet Rıza'nın yazarlardan da bir isteği vardı. Makalelerde kimse 2. Abdülhamit'e kötü söz sarf etmeyecekti. Ahmet Rıza'nın bu yaklaşımı bile hareketin Fransız ihtilalinin etkisinde olduğunu tipik bir göstergesiydi. 1789 ihtilalinde Fransız devrimcilerin de hedefi Kral 16. Louis'den çok hırsız, beceriksiz devlet adamlarıydı. Hürriyet için Avrupa'ya ilk çıkan Jön Türklerin durumu da farklı değildi. Ziya Paşa İngiltere'de kaleme aldığı Rüya adlı makalesinde genç Osmanlılar hareketinin haleti ruhiyesini gözler önüne seriyordu. Ziya Paşa'ya göre en iyi yöntem Sultan Abdülaziz'i sarayın bir köşesinde tek başına yakalayabilmekti. Bu şansa bir kez ulaşabilse ona o zamana kadar etrafındaki hiç kimsenin dile getirmediği ya da özellikle telaffuz etmediği tüm gerçekleri anlatacaktı. Ve Sultan Abdülaziz de böylece gerçekleri öğrenmiş olacaktı. Romantik Jön Türklere göre kötü günlerin yaşanmasında ne sarayın ne de padişahların bir kabahati vardı. Kabahat padişahın çevresindeki çıkarcılardaydı. O artık Doktor Nazım. Meşveret 1 Aralık 1895'te yayın hayatına başladı. Ayda 2 defa 4 sayfa Türkçe, 2 sayfa Fransızca olmak üzere toplam 6 sayfa çıkıyordu. Gazete kadrosu içinde Albert Fua gibi Selanikli Yahudi, Aristidi Paşa gibi Rum, Halil Ganem gibi Lübnanlı Maruni'nin, sonra Fransız vatandaşı olmuştur, bulunması gazetenin İslamist değil Osmanist bir yayın politikası takip edeceğinin göstergesiydi. Meşveret İstanbul, İzmir ve Selanik gibi şehirlere gizlice sokulmaya başlandı. Auguste Comte'un Ordre et Progrès, düzen ve ilerleme ifadesi gazetenin birinci sayfasını süslüyordu. Ancak bu sloganın İstanbul'da muhalifler tarafından tanrı tanımazlık, ateizm taraftarlarınca kullanıldığını yaymaları üzerine gazete bu sloganı bir süreliğine kaldırmak zorunda kaldı. Nazım'ın o günlerde tek sorunu paraydı. Meşveret'in sürekli çıkarılabilmesi için sermaye gerekiyordu. Ama cemiyetin bunu sağlayacak olanağı yoktu. Gazetenin sermayesi abonelerin ara sıra gönderdiği 5 ile 30 frank arası yardımdı. Oysa masraflar ayda 300-350 frankı buluyordu. Gazetenin ayakları üzerinde durmasının tek nedeni özel destekçileriydi. Stockholm elçisi Şerif Paşa ayda 100 frank, Mısırlı İzzet Paşa Paris'e geldikçe 1000-1500 frank, Mısırlı Prenses Nazlı Hanım yalnızca 1 yıl 500 frank, Mısırlı Mehmet Ali Paşa'nın eşi Prenses Enisa Hanım 2000 frank ve Prenses Emine Hanım bir defaya mahsus 200 frank. Gazete çıkarmayı başaran Nazım aynı yıl Sorbonne Tıp Fakültesinden jinekolog doktor olarak mezun oldu. O artık Selanikli Nazım olarak değil, Doktor Nazım olarak bilinecek, tanınacaktı. Doktor Nazım bir yanda Paris Hastanesi'nde doktorluk yapıyor, diğer yanda Meşveret gazetesini hem çıkarıyor hem de gazeteye makaleler yazıyordu. Yazılarında Paris Sandukkarı Nazım imzasını kullanıyordu. 1896 yılı cemiyet ile Yıldız Sarayı'nın kanlı bıçaklı olacakları bir dönemin başlangıcıydı. İkinci Abdülhamit o tarihe kadar örgüt çalışmalarına katılanlara yaramaz çocuk muamelesi yapıyor, hafif cezalar veriyordu. Ancak 1896 yılının Ağustos ayında bu görüşünü değiştirecek bir istihbarat aldı. Merkezi Paris'te bulunan örgüt merkez komutanı Kazım Paşa komutasında Bağba Ali'yi basıp kendisini tahttan indirmek için faaliyete geçmişti. İkinci Abdülhamit darbe teşebbüsünde bulunan 78 kişiyi sürgüne gönderdi. Arkasından hareketin Avrupa'daki merkezini Paris sefareti aracılığıyla susturmaya çalıştı. Fransız hükümeti İstanbul'un baskılarına dayanamadı. Clemenceau, Rochefort, Delbos gibi Fransız aydınlarının karşı çıkmalarına rağmen Fransız hükümeti cemiyeti ve meşvereti kapattı. Ama gazetenin Fransızca olan iki sayfası yayınlanabilecekti. Doktor Nazım ve arkadaşları cemiyeti ve gazeteyi Belçika'ya taşıdılar. İkinci Abdülhamit Belçika hükümetine baskı yaparak İttihatçıları oradan da attırdı. İki taraf da yılmıyordu. Cemiyet merkezini 1897 İsviçre'nin Cenevre şehrine taşıdı. Doktor Nazım burada kendisinden hemen sonra yurt dışına kaçan Selanikli arkadaşı Mithat Şükrü ile Bleda buluştu. Hemen kolları sıvadılar. İkinci Abdülhamit'in istibdat yönetiminden kaçan insanların en kalabalık olduğu yerlerden biri de Cenevre'ydi. Burada Doktor Abdullah Cevdet, Ethem Ruhi Balkan, Tıbbiyeli Mustafa Ragıp, Esat, Nuri Ahmet, Tunalı Hilmi, Seracettin, Doktor Hasan Arif, Lütfi, Doktor Akil Muhtar Özden, Reşit Bey ve çıkardığı gazetenin adıyla tanınan, yurt dışına kaçması olay yaratan Mizancı Murat'ı bir araya getirip cemiyetin Cenevre şubesini kurdular. Kısa sürede Osmanlı adlı gazeteyi çıkarmayı başardılar. Doktor Nazım'ın bu örgütçü kişiliği hareket içinde kısa zamanda adının ünlenmesine neden olacaktı. Aynı yıl Doktor İshak Sükuti, Tunalı Hilmi, Kahire'ye gidip orada bir şube açtılar. Onlar da Şurayı Ümmet adlı dergiyi çıkardılar. Bu yayınları gizlice yurda sokanlar arasında annesi Mısırlı olduğu için Kahire'ye sık sık gidip gelen 16 yaşındaki Yakup Kadri Kara Osmanoğlu da vardı. Cemiyetin Londra ve Napoli'de şubeleri bulunuyordu. Doktor Nazım tekrar Paris'e döndü. Ahmet Rıza ile birlikte Fransızca meşvereti çıkarmayı ve çalışmalarını illegal sürdürmeye devam ettiler. Elveda Başkaldırı. İkinci Abdülhamit zor kullanarak hareketi durduramayacağını anlayınca bir başka çareye başvurdu. Birlikte büyüdüğü süt kardeşi Ser Hafiye Ahmet Celaleddin Paşa'yı 10 Temmuz 1897 tarihinde Paris'e gönderdi. Bu arada İstanbul'da İttihatçıların yurda dönmeleri halinde affedileceğine dair genelge çıkarıldı. Genelgede cazip teklifler vardı. Ücretsiz pasaport sağlanacak, isteyenler öğrenimlerine devam edebilecek, Avrupa'da okuyan öğrencilere 150 frank maaş verilecek, Osmanlı topraklarında istedikleri yerde oturabileceklerdi. Osmanlı sarayı İttihatçıları satın almak istiyordu. Ser Hafiye Ahmet Celaleddin Paşa Paris'te 13 gün kaldı, Doktor Nazım ve arkadaşlarını iknaya çalıştı. Ahmet Rıza ve Doktor Nazım İstanbul'a dönmediler. Ama Ser Hafiye Mizancı Murad'ı ikna etmeyi başardı. Osmanlı'nın o dönemdeki en ünlü aydını Mizancı Murad'ın jurnalcileri atlatıp Avrupa'ya kaçması, başta Yıldız Sarayı olmak üzere toplumun her kesimini nasıl şoke ettiyse İstanbul'a dönüşü de aynı etkide oldu. Haberi öğrenen İttihatçılar inanamadılar. Bazı İttihatçılar memur olmayı muhalefet yapmaya tercih etmişlerdi. Ne zindanlar ne Afrika'nın Fizan çöllerindeki sürgünlük hayatı genç idealistleri bu döneklik kadar yaralamadı. Çoğu bu harekete Fransız ihtilalinden etkilenip katılmıştı. Fransız ihtilalini Mizancı Murat Bey'in Tarihi Umumi adlı kitabında okumuşlardı. Özellikle mektebi mülkiyeden öğrencileri bu dönüş kararına inanamadılar. İhtilale o inandırmıştı onları. Ama o inandıkları aydın öğretmen bugün farklı konuşuyordu. Celaleddin Paşa ile yaptığımız temaslar bana şu kanaati verdi ki aleyhinde neşriyat yapmakla padişahı kanuni esasi ilana zorlamak imkansızdır. Biz saraya karşı mülayim bir tavır takınıp İstanbul'a dönmeye razı olursak Abdülhamit kendiliğinden milletin arzusuna uyacaktır. Bu konuda kesin teminat aldım. Dönüş sebebini açıklarken İttihatçı gelecekte Türk tıp dünyası ünlü isimlerinden olacak, adı caddelere verilecek Doktor Akil Muhtar Özden, Mizancı Murad'ı boğma teşebbüsünde bulundu. Bu topraklarda yaşanan aydın umutsuzluğunun, karamsarlığının ne ilk ne de son örneğiydi Mizancı Murad'ın dönme kararı. Dipnot: Mizancı Murad'ın babası hayli ünlü biriydi. Rus çarlığına karşı açtığı gerilla savaşıyla ün yapan ve Ruslar tarafından öldürülen büyük Rus yazarı Tolstoy'un ünlü Hacı Murat adlı eserinin kahramanı olan Kafkasyalı Hacı Murad'ın oğludur. Ali Çankaya Mücellidoğlu, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, 1968, sayfa 1047.